Ayrım 21. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 259. Siz sadece Osmanlı'yı değil o dönemdeki bütün tarihi mi planladınız? Burke ile ben baş editör olarak eserin maketini hazırladık. Tüm eser için şöyle bir organizasyon yapıldı. Eser İsa'dan önce 3000'den başlayarak 20. yüzyıla kadar Türk tarihini ilgilendiren konular özellikle 4, 5 ve 7. ciltlerde. 4. ciltte Orta Asya Türk tarihini Louis Bazin üzerine aldı. 5. ciltte 1500'den 1800'e kadar Osmanlı dönemi için bana sorumluluk verildi. 7. cilt, son cilt 20. yüzyılı kapsayacak. Bize verilen plana göre her cildin ilk kısmında 100-200 sayfa genel temalar ele alınıyor. Nüfus meselesi, ekonomi ve bazıları. İkinci kısımda bölgesel tarih, Anadolu tarihi, Çin tarihi ve bazıları. Ayrıca bir ilave bölüm düşünüldü. Burada metodoloji ve temalar tartışılacak. Her cilt bir editörler komitesine havale olunacak. Komite bir veya daha çok baş editör ve co-editörlerden kurulacak. Peter Burke ve ben baş editör olarak 5. cilde atandık. Bizim co-editörlerimiz muhtelif kültür bölgelerini temsil ediyor. Mesela benim bölümümde görevim Hindistan, İslam memleketleri için bir maket yapmak ve co-editörlerle temas ederek eş güdümü sağlamak. Baş editör, co-editörlerin yardımıyla cildin bir genel planını verecek ve yazarları kararlaştıracak. Tamamlanmış olan cilt inceleme ve onay alınmak üzere uluslararası komisyona sunulacak. Oradan basım evine gönderilecek. Kontrol var daima. Yeni komisyon ilk toplantısını UNESCO'da 5 Eylül 1980'de yaptı. Demek ki teşebbüs ilmi çalışmaya 1980'de başlıyor. Profesör Burke, tanınmış İngiliz kültür tarihçisi, Avrupa, Amerika ve Çin'i üzerine aldı. Ben İslam, Doğu memleketlerini aldım. Bize yardımcı olarak ayrıca bir komite oluşturuldu. Hindistan'dan Profesör İrfan Habib gibi tanınmış bir bilgin bu komitedeydi. Muhtelif memleketlerden bize yardımcılar seçildi. Bütün tarihleri bilmeye gerek imkan yok tabi. Gürcü tarihini ben nereden bileceğim? Eserin hazırlanması kararı 1978'de çıkmıştı. 1978'de UNESCO'nun Genel Konsey toplantısında Türkiye Delegesi Sayın Erdal İnönü'ydü. Yazı yazacak olan başka Türk tarihçiler var mı? Türkiye'den 19. yüzyıl için Profesör Kemal Karpat var. 6. cilt komitesinde Bulgar Nikolay Todorov 6. cildin başına getirildi. 19. yüzyıl reaya isyanları, Balkan devletlerinin ortaya çıkışı gibi önemli konular var 6. ciltte. O dönem Karpat'ın sahası fakat nedense komiteden istifa etti. Çok ısrar ettim. 19. yüzyıl çok nazik bir devirdir diye. Başlangıçta bir uluslararası komisyon kurulmasına karar verilmişti. Tüm proje ve yazıların son onayı bu komisyonun yetkisi altındaydı. Bir dünya tarihi olacağı için her memleketten bir delege bu komisyonda temsil ediliyor. Suudi Arabistan'ın orada delegesi vardı fakat komisyonda bir Türk yok. UNESCO'da bir büyükelçimiz ve hayli geniş bir bürosu vardır. Başlangıçtan itibaren bu komisyonda temsil edilmemizi sağlamak gerekirdi. Birkaç sene sonra nihayet bu komisyona seçilmem mümkün oldu. Büyükelçilere bu tür önemli kültürel konularda büyük sorumluluk düşüyor sanırım. Hep yavaş hareket ediyoruz. Neyse ki komisyonda siz varsınız. Halbuki bu yayını kaç kişi okuyacak, satın alacak, çok mühim. 7 cilt yayınlandıktan sonra mektep kitapları için kısaltılmış şeklinin yayınlanmasına karar verildi. Yani her ülkenin tanınması için o kadar önemli. Eserde en eski dönemlerden itibaren Anadolu tarihi anlatılıyor. Hititler, Frigler, doğudan gelen kavimler var. Bir de Kafkas üzerinden gelenler var değil mi? Osmanlı tarihini üzerime aldım. Sanat tarihini Profesör Gönül Öney'den, bilim tarihini Profesör Sevim Tekeli'den rica ettim. Zamanın gerisinde kalmayacak bir yayın. Tabii, komisyon her bölgeden komite ve çalışma kolları oluşturmaya karar verdi. Bizim cilde Hint-Çin mütehassısları verildi. Gruplar yalnız tarihçilerden oluşmuyor. 20 kadar grup teşkil edildi. Yaklaşık 20 yıl mı sürdü hazırlanması? İlk ciltler ne zaman çıktı? Bizim 5. cilt önde çıktı. Başlangıçtaki ismi History of the Scientific and Cultural History of Mankind değişti ve History of Humanity oldu. Bu iş dolayısıyla benim sık sık Paris'e gitmem gerekti. Dediğim gibi evvela komisyonda değildim. Komisyona dahil olduktan sonra ve başka vesilelerle Paris'e artık komşu kapı gibi gider oldum. İlk cildi büyük bir Belçikalı alim C.J. Delahaye çıkardı. İkinci cilt Pakistanlı A.H. Dani ve J.P. Mohan. Üçüncü J. Herman ve E. Zührer. Dördüncü cilti M.A. Elbakit, Louis Bazin ve S.M. Sissoko. Beşinci cilt Burke ve İnalcık. Konulara göre yazacak isimleri belirlediniz ve çalışmaya başladınız. Burke ile maketi hazırladıktan sonra yazacakları tespit ettik. Benim güçlüğüm şu, mesela Kafkasya'da Ermeni tarihini kime yazdırılacak? Murat Yan'ı görevlendirdik, yazdı. Felaket. Nasıl basarsınız bunu? Yanlış mı? Yanlıştan ziyade taassup. Ermeni büyük bir devletmiş. Hiç Türklerden yahut İranlılardan bahsetmiyor. Onlarla ilişkisini anlatmıyor. Tenkitlerimle geri gönderdim. Yüksek komisyon şöyle bir karara vardı. İtirazlar eserin sonuna konacak. Muratya'nın yazısı öylece basıldı. Eksik bilgilerin girmesi çok saçma değil mi? Çok saçma tabii. O zaman niye baş editörsünüz? Evet, çok güçlüklerle karşılaştık. Beni çok yordu bu iş ve sonunda 5. cildi çıkardık. History of Humanity, Scientific and Cultural Development, Volume 5, From the 16th to the 18th Century, Editor Peter Burke and Halil İnalcık, London, Routledge, UNESCO, 1999. Profesör Burke'un asıl alanı Avrupa tarihi mi? Avrupa popüler kültür tarihi uzmanı. Bu eseri Türkçe'ye çevrildi. Cambridge Üniversitesi'nde tarih profesörü. Benim Classical Age kitabıma bir tanıtma yazısı yazmıştı. Değişik bir çalışma oldu o zaman. Değişik. Mesela eserde tematik bölümünü beraber yazdık. Onun görüşüyle benim görüşüm bazen farklı oluyor. Mesela Ön Asya'da sömürgeciliği, Osmanlı İmparatorluğu, genel siyasi ve kültür tarihini ben yazdım. Senelerce çalıştıktan sonra nihayet 1999'da çıktı. UNESCO'ya ne zaman gitsem ilgiyle karşılanırım. UNESCO'nun çok önemli projesidir bu kültür tarihi. Ama anlattığınıza göre kendi içinde eksiklikleri olan bir çalışma. Var tabii, engellenemez. Her millete son söz veriliyor. Bu hususta Afrikalıların önemli katkısı oldu. Onlar daha önceki eserde kale alınmamış. Afrika'da medeniyet ve yerel kültürler var. Dolayısıyla dünyadaki bütün kültürlere aynı söz hakkı vermek için her ülkeye geniş yetki verler. Murat Yan'ı düzeltemedim. Bu arada Erdal İnönü'nün UNESCO genel toplantısında önemli bir önerisi kabul edildi. Delege olarak geldiğini söylemiştiniz. Ne gibi etkisi oldu? Galiba 1990'lara doğru konseyde Erdal İnönü'ydü delegemiz. Genel heyete ilginç bir öneri sundu. Önerisi şu: Akdeniz kültürü bir bütündür ve Akdeniz'e kıyısı olan her memleket bir Akdeniz Enstitüsü kurmalı ve Akdeniz ölçüsünde kültür ilişkileri araştırılmalı. Güzel bir teklif. İnönü Akdeniz tarihini ayrıntılarıyla bilemez tabi. Ben kendisine konuşmasında kullanmak üzere bazı noktalar önerdim. Genel toplantıda bu proje kabul edildi. Her memleket bir Akdeniz Enstitüsü kurdu. İtalya, Tunus, Yunanlar Girit'te kurdular. Bizde böyle bir enstitü bütün çabalarıma rağmen kurulamadı. Bizim ne kadar hantal bir idare altında olduğumuzun başka bir misalidir bu. Teklif bizden geliyor ama bugün hala böyle bir enstitü yok. Nasıl yani? Nasıl olur? Bürokrasi işte. İzmir'de bir merkez kurulmasını uygun gördüm ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olan Gönül Öne'ye bu işi lütfen ele alınız. Öneri bizden geldi. Sizin için de önemli. Akdeniz mimarisi, sanat tarihiyle uğraşıyorsunuz. Bir enstitü kurmak için teşebbüse geçin dedim. Profesör Öne kıymetli bir sanat tarihçisidir. Aradan seneler geçti. Ne oldu? Niye kurmuyorsunuz diye araştırdım. Enstitü kurmak için TBMM kararı gerekiyormuş filan. Bu iş sürüncemede kaldı. Olmadı. Bu arada enstitü değil, bazı merkezler kuruldu. 9 Eylül'de, Mersin'de. Mersin'deki daha çok tarım üzerinde. Ama Yunanların Girit'teki enstitüsü gibi kapsamlı bir enstitü kurulamadı. UNESCO'da temsil edilemedik. UNESCO çerçevesinde gezme şansı bulduğunuz Paris'ten biraz daha bahsedelim. Nerelerde çalıştınız mesela? Bu vesileyle hemen her sene Paris'e gittim. UNESCO'ya yakın Hotel Garibaldi'de kalıyorum. Geziyorum. Paris hakikaten gözümde tutuyor. Belki bir tatil için tekrar gitmek iyi olur. Paris'in nesini anlatayım? Her tarafı tarih, güzellik. Vincennes Parkı vardır uzakta. Bastille'in bulunduğu bölgede. Orada harp tarihi, arşivi, Türk tarihi için çok önemlidir. Paris'te Archive National'da Ulusal Tarih Arşivi çalıştım. Tanzimat döneminde Fransızlardan almışız bütün idari yönetmelikleri. Belki Antallık oradan. Bu arşivde çalışmak cidden bir azaptır. Neden hocam? Sabah 9 yahut 9.30'da açarlar. Yemek için 11.30'da gelir başınıza, kapıyoruz diye. Gider, şarabını içer, yemeğini yer, keyfini yapar, 13.30'da gelir. Öğleden sonra 16.30'da kapanır. Çalışmadan iade edeceksiniz her şeyi. Gülüyor. Bizim Chicago Üniversitesi'nde genel kütüphane sabahın 8'inden gecenin 12'sine kadar açıktır. İstediğiniz kitabı dışarı çıkarırsınız. Amerika'da çalışmak, ilim yapmak rahattır. Bütün gün çalıştınız. Paris'te akşamları ne yapardınız? Sen nehrini düşünün. Köprüden geçersiniz. Notre-Dame de Paris karşınızda. Heykelin olduğu duvar, çeşme Saint-Michel'den bir yol Saint-Germain'de Presse'e gider. Quartier Latin egzotik lokantalarla doludur. Rum, Türk, Vietnam ve bazıları yol planını çiziyor. Yokuş yukarı çıkınca Palais Royal, Kralların Sarayı var Lüksemburg Park içinde. Önünde büyük havuz, ağaçları tıraş edilmiş geometrik bir 14. Louis Parkı, bir kahvehane vardır. Independence'tı galiba adı. Sen nehri kenarında. Orada oturur yemek yerdim. Notre Dame de Paris karşımda. Bulunmaz bir manzara. Son gittiğimde Independence kalkmış. Bando ve şarkıcılar da gitmiş. Sıradan bir kafe olmuş. Sizin anlattığınız zaman 70'ler mi? 70'lerin sonu, 80'lerin başı. Sevdiğim yerlerden birisi Eiffel Kulesi'ne bakan Champs de Mars'tır. Les Invalides, Napolyon'un mozolesi burada. İleride tepede müzeler. Hamilton diye bir Amerikalı dostum vardır. J.R. Hamilton. Büyük bir Uygur tarihi mütehassısı. Uygur dilini öğrenmiş. Vesikaları okuyor. İlginç bir adam. Çin kaynaklarına göre Uygurlar hakkında önemli bir eseri var. Mekan olarak kendisine Paris'te fahişelerinin bulunduğu semti seçmiş. Gülüyor. Saint-Denis Sokağı. Evet, Saint-Denis Sokağı'nda bir apartman kiralamış. Parası var. Orayı fantastik bir daire haline getirmiş. Minderler var. Birkaç kere de soyulmuş. Serserilip girip soyuyorlar. Tabii sorgulamadım niye burada oturuyorsun diye. Gülüyor. Saint-Denis Sokağı'nı gördünüz. Evine gittiniz. Tabii bir gün beni aldı. Fransızların 14 Temmuz Milli Bayramı'nda gel seni çok enteresan bir olaya götüreceğim dedi. Champs de Mars'ta parklar var. Paris'in halkı burada birikiyor. Eiffel Kulesi'nde ve havai fişek gösterisi vardı. Parisli sanatkarlar havai fişekleri nasıl ayarlamışlar? Yavaş yavaş başlıyor. Ondan sonra birdenbire gök rengarenk. Bir senfoni gibi. Bir de atarlar, kırmızı çıkar, mavi çıkar, gülüyor. Onlar ayarlamış. Şiir gibi. Parisliler çimenlerin üzerine yatmışlar. Biz de yattık saatlerce. Paris'te unutamadığım sahnelerden biri budur. Müzeleri unutamam. Louvre, Pompidou. En sevdiğim şeylerden biri de meydanlar. Haussmann'ın eseridir. Büyük caddeler, meydanlar. Köşelerde brasseriler var. Birinci sınıf değil ama hem gelen geçeni seyredersiniz hem biranızı içersiniz. Sinemadan çıkmışsınız. Oturursunuz, gençler sevişirler etrafınızda. O manzara Paris'in sembolüdür. Sonra Vin, Pain et Fromage. Şarap, ekmek ve peynir. Dükkanları kim bayılmaz? Bayılırdım Fransız peynirlerine. Ekmek şarapla. UNESCO'da yahut Archive National'da yorulmuşsunuz. Akşam bir uğrar, sonra filme gidersiniz yahut varsa operaya. Paris'in en ünlü operasında Otello'yu seyrettim. Gayet güçtür bilet bulmak. En pahalı yerler kalmıştır. Champs-Élysées'de her milletin lokantası vardır. Serap Yılmaz orada o zaman doktora yapıyordu. Sonra Ege Üniversitesi'nde profesör oldu. Serap'la tanıştık. Ahbap olduk o zamandan beri. Meslektaş tarihçi. Champs-Élysées'de gürültülü bir Alman lokantası vardır. Almanlar gelir daha çok. Alman şarkıları söylenir. Oraya sık sık giderdim. Paris benim gibi bir delikanlı için çok cazip bir yer. Gülüyor. Eğlence var. Turistlerin şikayetlerini dinlersiniz. Parası çalınmıştır. Yahut lanet okurlar Fransız garsonlara. Gülüyor. Bir kere düştüm ben Paris'te. Hem de fena halde. Kış günü ayağınız mı kaydı yoksa? Yok, benim aptallığım. Estağfurullah. Araba çıkmasın diye kaldırımların üzerinde babalar koyuyorlar. Ben de elimde bir şeyler okuya okuya gidiyorum. Babaya takıldım ama nasıl? Havada uçtum, yüzüstü düştüm. Gözüm bir tarafa fırladı. Halk başıma toplandı. Acaba bu adam kalkabilecek mi diye. Gülüyor. Belinizi bir yerinizi sakatladınız mı? Hayır, bir şey olmadı. Ucuz atlattım. Paris'te malum ünlü Sacré-Cœur Katedrali var. Turistlerin rağbet ettiği bir yer. Beyoğlu gibi. Akşam olmuş gezmişim. O şahane merdivenlerden kral gibi iniyorum. Yine düşmediniz inşallah. Yok yok. O merdivenlerden Paris'in manzarası çok güzeldir. Satıcılar merdivenlere oturmuşlar. Oradan Paris'i seyrediyorum. Yanıma bir kız geldi. Elinde torbaları alışveriş yapmış. Konuştuk. İsveçliymiş. Ertesi akşam ziyafete gidecekmiş. Onun için alışveriş yapmış. Dedim ki, hadi yemek yiyelim, aşağıya indik. Paris'i adetlerini öğrenmek lazım. Oturduk, salata geldi. Salata nasıl? Kocaman bir tabak. Ortasında iki tane ufacık domates parçası. Esas yemeği ısmarladık, bekliyoruz. Bir saat geçti, gelmez. Sinirleniyorum. Kız da bir an önce gitmek istiyor tabii. Sebebi oraya çiftlerin gelip sohbet edip ağır ağır yemek yemeyi sevmeleriymiş. Sonra öğrendim bunu. Ağır hizmet yapıyorum mahsustan. Hülasa Paris'i çok severim. Paris'te yüzyıllardır açık olan, babadan oğula geçen çok güzel yerler var, korunuyor. Şairlerin oturduğu kafelerin her biri meşhur. Verlaine'ın oturduğu kafe ünlü. Kültürü, geçmişi çok zengin Paris. Ama İstanbul'umuz geçmişi itibariyle geri kalmaz büyülü bir şehirdir. Yeni keşfediyorlar. Fikret'in dediği gibi, Fertuti Muhassar, sihiri koca karı. Ama biz her 10 yılda bir her şeyi değiştirip mahvediyoruz. Haklısınız. En sevdiğiniz Fransız şairleri kimler? Verlaine, Baudelaire. İtiraf edeyim, Lamartine'in romanı Graciella ile başladım. Sonra Baudelaire'e geçtim. Les Fleurs du Mal, kötülük çiçekleri. Sonra Alfred de Musset. Adile Hanım bana Fransızca öğrettiği zamanlar Alfred de Musset okuyordum. Biliyorsunuz tarihçiliğim yanında bazı karalama manzumelerim de var. Pek karalama değiller hocam. Bir tanesini okusanız. Kanuni'nin Hürrem'e yazdığı gazeller vardır bilirsiniz. Hürrem'e meşhur aşk gazeli. En iyisi halvetim diye başlar. O gazele bir nazire yazdım. Benim nazire şöyle başlar. Gecem hem gündüzüm, mehtab-ı leyli tari giryanım. Gözyaşlarıyla dolu karanlık gecedeki mehtabım. Baharım evri nisanım, açılmış gonca pistanım. Benim yavrum fidan boylum, sözü tatlı gözü ahım. Bulunmaz vaslına fırsat benim, pür iş ve ceylanım. Chicago'da şebi hasrette nalan olduğum demler. İniltim gözyaşım, hem ağlayan şemi şebistanım. Bu nazirem Çağatay Uluçay'ın Sultanların Aşk Mektupları kitabında yayımlandı. Nazire şöyle biter. Nice sevmiş, nice övmüş Süleyman Hürrem'i candan. Medet hey Hürrem'i devran, ne şair ne Süleyman'ım. Cehaletim bağışlayın, siz değiştirerek mi yazdınız? Tamamen ayrı nazire. Yalnız vezin ve kafiye aynıdır. Çabuk mu yazarsınız şiiri, nasıl bir ritminiz vardır? Duymam, heyecanlanmam lazım. Önce gelişigüzel duygularımı kelimelere dökerim, sonra rötuş ederim yazdığımı. Bir hatıra, Paris'te Lüksemburg Parkı'nda çok duygulandığım bir an oldu. Renoir, hani orada dans eden sevgililerle bir haneyi tasvir eder. Ağaçların altında çiftlerin dans edişini. O akşam orada havuza bakarken şahane bir güzel elinde çocuğu ile geldi. Çocuk havuzun etrafında koşuyor. Dilruba bacaklarını suya sarkıtmış. Sıcak bir Paris akşamı. O sahne şimdi gözünüzün önünde mi? Tabii, işte orada Lüksemburg Bahçesi şiirini yazdım. Paris'e şairane güzel Paris diyorsunuz. Romantik bir şehir. Size ilham verecek her şey var. Bazılarından söz ettiniz ama güzel Paris'te hangi tarihçiler, araştırmacılarla dostluk kurdunuz? Biraz anlattım. Paris'te 2. Dünya Harbi'nden sonra iki nesil Osmanlı ve Türkoloji sahasında etkinlik göstermiştir. Bunlar arasında eskiler Türkolog Louis Bazin, İrem Melikov, Robert Mantran, Jean-Paul Roux ve Pertevin Aili Boratav var. Profesör Melikov ile beraber çalıştık. Türk kültürü, tasavvuf kültürü üzerine esaslı incelemeleri olan bir hanım. Sonra gençler. Jean-Louis Bacaud-Grammont, Jill Weinstein, M. Berinde'yi, Michel Balivet, Daniel Panzac, M. Nicolas, ilaç olarak kullanılan bitkiler üzerinde araştırma yapıyor. Les Langues Orientales Enstitüsü'nde Faruk Bilici, ben oradayken Paris'te tanınmış genç değerli Türkler vardı. Bunlardan birisi Ahmet İnsel, Paris'te yaşıyordu. İyi yetişmiş, şimdi Türkiye'de. SBF'den Taner Timur. Osmanlı ile ilgili kitapları var. Taner Timur'u tarihçi olmaktan ziyade yüksek seviyede bir entelektüel sayabiliriz. UNESCO'da kıymetli bir sosyal bilimci vardır. Ali Kazancıgil, bir numaralı entelektüel. Yazar Nedim Gürsel'i de orada tanıdım. Türk ressamların, şairlerin romantik vatanıdır Paris. Yahya Kemal gençliğinde Paris'e gitmiş. Ama galiba şairimizi güzellikler mektebi bitirmesine vakit bırakmamış. Nedim Gürsel'in Boğaz Kesen isimli romanını okudunuz mu? Fatih'in romanı biliyorsunuz. Hayır, mutlaka okumalıyım. Hacı Louis Bazin tanınmış bir Türkologtur. Afrika ve Asya araştırmaları Dünya Merkezi'nin başkanıydı. Dünyadaki şarkiyat araştırmalarını kendi şemsiyesi altında toplamış bir teşkilattır bu. Türkiye'ye de birçok defalar gelip gitmiş birisi değil mi? Tabii, eskilerden Jean Deni bizde iyi tanınır. Türkologlardan hazırladığı Türkçe gramer en iyi gramer sayılır. Türkçe'ye çevrildi. O zamanki Türkçe için bugün Türkçe o seviyeye erişmiştir ki herhangi bir Avrupa dilinin ifade edebildiği her şeyi ifade eder demiştir. Bu çok enteresan. Biz bu dili kaybettik. Uzun tarihimizde yarattığımız her kültür dilini her defasında kaybederiz. Mesela 9. yüzyılda Uygurlar Orta Asya'da Hint felsefesini ve edebi eserleri tercüme etmişler. Kütüphaneleri Almanlar tarafından bulundu. Almanya müzelerinde. Bu dilin ne kadar ileri bir ifade gücüne eriştiği Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Birlik adlı eserinde ortadadır. Karahanlılar devleti döneminde her türlü soyut kavramı ifade edebilen çok gelişmiş bir dil yaratmışız. Karahanlılar devleti İslam ilimlerinde de birinci seviyeye erişmişti. 9. yüzyıl bunun en üst noktası. Hayır, 11. yüzyılda Karahanlılarla Uygur Türkçesi devam etti. Sonra unutuldu. Oğuzlar ve Türkmenler Uygurlar kadar medeni değillerdi. Çoğu göçebeydi, bozkırda yaşıyorlardı. Uygurlarsa Taklamakan çölü etrafındaki verimli vağlarda tarımla uğraşıp eski Tohar Sok medeniyetine varis oldular. Turfan, Kaşgar, Hotan gibi çok gelişmiş şehirleri vardı. Çöl ile dağlar arasındaki bu alüvyon ovalarında çok verimli bir ziraat hayatı vardı. Bir de Çin'den Akdeniz'e gelen ipek kervanları buradan geçiyor. Onun için bu şehirler çok zengin, çok ileri medeniyet merkezleriydi. Bugün tam nerede kalıyor? Tibet'in kuzeyinde. Ne kadar sürdü? Uygur devleti 840'tan 11. yüzyıla kadar sürdü. Evvela Kara Hitaylar, sonra Moğollar geldi. Moğol istilasında Uygurlar bürokraside egemendiler. Türk dünyasını Uygur bürokratlar temsil etti. Uygurcanın Anadolu'ya geldiğini biliyoruz. Mesela Fatih'in Doğu Anadolu'ya ait bir fermanı Uygurcadır. Profesör Reşit Rahmeti Arat neşretti. Doğu Anadolu'daki Türklere hitap ediyor. Bu çok incelmiş, dili kaybettik. Ne yaptık? Farsça kullanmaya başladık. Selçuk Devleti'nin resmi dili Arapça ve Farsçaydı. Sarayda Farsça konuşuluyordu. Konya'da Mevlana Farsça yazdı. Ancak yüksek şehir hayatına geçmemiş olan Türkmen devletleri beylikler zamanında Türkçe resmi dil oldu. Gelişmemiş bir dildi bu. Uygurca ile mukayese edemezsiniz. Bu dille en önemli eser Aşık Paşa'nın Garipnamesidir. 14. yüzyıl başları. Osmanlı Devleti'nde 600 sene yeniden edebi bir dil geliştirdik. Onu da Cumhuriyet'te bir tarafa attık. Bugün Abdülhak Hamidi kaç kişi okuyabilir, anlayabilir? Fransızcanın tesiriyle Ahmet Mithat'ın tercümeleriyle ondan sonra meşrutiyet nesli yeniden güzel, sade Türkçeyi yarattılar. Ömer Seyfettin, Refik Halid'in diline bayılıyorum. Yakup Kadri, Halit Ziya, Peyami Safa bu dille yazdılar. İfade kabiliyeti yüksek, bu güzel dilde kaybettik bugün. 21. ayrımın sonu. Sayfa 270.